Ayrım 7. 4 özel çocuk ve birçok yürek. Gamze Tekeş, sayfa 72. En büyük takım bizim takım. Gösteri aslında benim tahmin ettiğim gibi çocukların sadece özgüvenlerini artıran bir etkinlik olmamıştı. Aileler onlardan çok gururlanmış, umutları artmış, yüzleri güler olmuştu. Zaten bu da ayrı bir psikolojiydi. Engelli çocuğu olan veliler diğer insanların bakış açılarından o kadar bıkıyorlardı ki çoğu içine kapanıyor, her gün aynı ağırlığı taşıya taşıya yorulup monoton bir şekilde yaşamlarına devam ediyorlardı. Haklılardı da aslında. Benim çevremde bile X kadınlar dediğim komşuları görünce bu insanlar kiminle konuşup muhabbet edip de rahatlıyor diye düşünmemek elde değildi. Hatta bir velim bir komşusunun kendisini tek başına gördüğünde selam verip konuştuğunu, yanında ise engelli çocuğu olduğunda konuşmayıp görmezlikten geldiğini. Nedeni sorulunca da çocuğu bu halde görünce üzüntüden sinirleri bozulduğunu söylemişti. Böyle bir ortamda yaşaya yaşaya ne yapabilirdi ki? Şimdi ise kalabalık bir grubun önünde hem de üniversite düzeyi insanların şaşkın bakışları altında bu 4 yavrunun yaptıkları küçücük bir gösteri olay olmuştu. Belki de reyting sıralamasında milletin genel izleyici kitlesinin seyredeceği acayip bir dizi ya da programın yanında esamesi bile okunmazdı ama bizler için bir numara bir olaydı. Barış'ın annesi bile sahneye hiç çıkmaması taraftarıyken çocuğunun küçücük bir iki kelimelik şarkısı ile sanki büyük madalya almış gibi mutlu olmuştu. Akrabaları bile çocukla hiç konuşmaya gerek duymazken şimdi geneli adını soruyor. Siyah beyazı söyletiyor, onunla ilgileniyordu ki bu aile için büyük bir moraldi. Son zamanlarda ısrarla çalıştırdığımız selamlaşma kelimelerini, arkadaşlarının isimlerini yavaş yavaş öğrenmeye başlamıştı. Akşamları velisi geldiğinde neler yaptığını hareketlerle gösteriyordu ve bu her zaman olmasa da onun gibi ağır bir otistik için büyük bir şeydi. Hem de çok büyük bir şey. Onur ise gösterinin ardından neredeyse kabuğunu kırdı diyebilirdim. İrfan'la birlikte her şey hakkında fikrini belirtiyor, benden sürekli yeni bir şeyler istiyordu. Çok seviniyordum. Onun hayata büyük bir enerjiyle sarılması, hastalığına meydan okuması şarttı. Yurdun bakıcıları halini hatırını sorunca ki bunu gösteriden sonra avcı lakabıyla çağırıyorlardı, işim var, yazmam gereken şeyler var diyerek resmen hava atıyordu. Elinde kabartma yazı tableti yazılar yazıyor, Braille satrancı oldukça da iyi oynuyordu. Artık ben harfleri iyice öğrendiğine kanaat getirince Görme Engelliler Derneği'nden gönderecekleri gönüllü kişiyi istedim. Haftada 2 gün gelip ona kısaltmaları öğretmeye başlamıştı. Çok da cana yakın bir kız olan Bahar, sınıftaki diğer çocuklarla da iyi anlaştı ve bana da oldukça yardımı dokundu. İrfan bile Bahar'a bayılıyor, onun sürekli ne zaman geleceğini soruyordu. Onur çok değişmişti. Bir kenarda radyo dinleyen ve hiç kimseye cevap bile vermek istemeyen çocuk hiç durmadan konuşuyor, gülüyor. En önemlisi de ciddi anlamda kavram ve gelişim hedeflerinde ilerleme kaydediyordu. İrfan'la yemek önce ve sonrası gezmek en büyük eğlencesiydi. Bu benim hedeflediğim bağımsız hareket konusunu çabuk kabullenmesine de yardımcı oldu. Gösteriden sonraki hafta Bahar'ın da yardımıyla ona bir beyaz baston verip İrfan'ın arkasından koridorda yürümesine yardımcı olduk. Bu onun tahminimizden daha fazla hoşuna gitti. Tamam artık, kenarda oturan kimse kalmamıştı. İrfan'a gelince uzun süre kurt muhabbetini sürdürdü. Havasından geçilmedi. Yurdun hizmetlileri ona kürk borsasını soruyor. En ufak bir şeydi, kurtsun sen kurt diyorlardı. Ailesinin mutluluğu anlatılacak gibi değildi. Zaten iyi olan öğrenme durumu çok ilerlemişti. Kendine olan güveni bazen Gonca Hanım'ı bile şaşırtacak duruma gelmişti. Yardımların çoğunu kabul etmiyor, havalar atıyordu. Tam bir adam olmuştu. Hatice öğretmen sınavlara gittiğinde önceki zamanlara göre hem ders başarısının arttığını hem de sosyalleştiğini söylüyordu. Bu yıl İrfan yalnızca sınavlar için gittiği sınıfında oldukça popüler biri haline gelmişti. Hak ediyordu hani. Gülnisa o kadar ilerlemişti ki ailesi onu tanıyamadıklarını söylüyorlardı. Hafta sonu gittiği fizik tedavide herkese yaptıklarını anlatıyor, güzel yüzü ve tatlı diliyle sempati topluyor. Bu da annesini bugüne kadar olmadığı şekilde mutlu ediyordu. Gerçekten de çocuğun ses tonu bile değişmişti. Başlangıçta bağırıp mızırdanmaktan, gırtlaktan çıkar gibi zoraki cevap veren çocuk, şimdilerde gülerek anlatıyordu da anlatıyordu. Tabii ki konuşma çalışmalarının yanı sıra benim sürekli uyarılarım, sınıfta diğerleri tarafından yenilendiği için çabuk etki yapıyordu. Mesela Gülnisa kibar konuşalım, küçük sesle canım dediğimde İrfan ve Onur da onu uyarıyorlar. Bu da birbirleri üzerinde etkiyi arttırıyordu. Kibar ve tatlılığın yanı sıra süslü de olmuştu. Tokalar, kurdelalar her gün özenle takılıyordu. Onlardaki bu gelişmeler aslında gerçekten de bir takım olmalarının ürünüydü. Aralarında şaka olarak yaptıkları takım esprisi gerçekte bu projenin tam da ana fikriydi ve grup olmalarının olumlu sonuçlarını almaya başlamıştık. İrfan'ın dediği gibi en büyük takım bizim takım. Gösterinin arkasından veliler birleşip çocukları yeni yapılan Engelliler Parkı'na götürmek için plan yapmaya başladılar. Hafta sonu diye düşünülen gezi Adil Bey'in de katkısıyla hafta içi bir güne alındı. Böylece Gonca Hanım ve Bahar da gelecek, yardım etmeleri sağlanacaktı. Ortak olarak tanışılan kişilerin birlikte yaptıkları şeyler çocuklar için daha iyi oluyordu. Çocuklar sevdikleri kişileri bir arada görmekten mutluluk duyuyor, sosyal paylaşımlarla umulmadık gelişmeler gözleniyordu. Mesela Barış, İrfan'ın babasından hayırlı sabahlar demeyi öğrenmişti. Pazartesi İrfan'ı getiren babası herkese hayırlı sabahlar diyerek içeri giriyor, hepsini sevip gidiyordu. Bu sırada Barış bunu kaptı ve uzun zamandır kullanır oldu. Parka gidilecek gün heyecandan hiç durmadan konuşup beni de bağırmak zorunda bırakarak servisi bekledik. Önce velileri alan servis bizi de alınca tam kadro parka doğru yola çıktık. Çocuklar daha önce böyle bir tesise gelmedikleri için içleri içlerine sığmıyordu. İrfan ve Gülnisa tekerlekli sandalyeleri sebebiyle hiç salıncağa binmemişlerdi. Onur annesi küçükken bindirmişti ama o bunu saymıyordu. Çünkü şimdi binecekleri büyük salıncağıydı. İrfan'ın deyimiyle adam gibi salıncaktı. Barış'ı ise annesi küçükken sallamış ama birkaç yıldır korkarak parka hiç yanaşmamıştı. Bakalım ne yapacaktık. Parka gelince İrfan'la Gülnisa bağırarak alkış tutmaya başladılar. Onur'a da anlatıp sabırsızlıkla arabadan inmek için bizim iki ayağımızı bir pabuca soktular. Gerçekten de ben bile onlarla alkış tutup sevincimi belli etmeden duramadım çünkü ben de bu kadarını beklemiyordum. Tekerlekli sandalyelerin rahatlıkla bindirilebileceği salıncaklar, büyük ve kıvrımlı kaydıraklar, veliler ve biz hemen İrfan'la Gülnisa'yı salıncağa bindirdik. O kadar çok gülüp bağırıyorlardı ki biz bile heyecanlanıyorduk. Fırsattan istifade hemen Onur'un eline beyaz bastonunu verdim ve Bahar'la kaydırağı yönlendirdim. Onur bastonu yere sürdükçe önünün açık olduğunu anlıyor, koşar adımlarla ilerliyordu. Barış ise İrfan'la birlikte o kadar çok şey paylaşmanın müthiş bir sonucu olarak İrfan'ın ısrarlarına dayanamayıp salıncağa bindi. Veliler mi daha mutluydu yoksa biz mi bilemiyorum. Velilerle birçok fotoğraf çektirdik. O kadar çok oynadılar ki karnımızı doyurmak için getirdiğimiz şeyleri yedirmek için zorla bir fırsat bulup oturtabildik. Bir ara Adil Hoca ile Yurt Müdürü Recai Bey bizi ziyaret edip gittiler. Onlar da çocukların mutluluğundan paylarını aldılar. Adil Bey çektiğimiz fotoğrafları internet sitesine koymamı rica etti. Çünkü proje ortağı olan yabancı akademisyenler de bizimkiler de çalışmalarımızı yakından takip ediyorlardı. Velilerle sohbet edip izin istedi ve gitti. Bizimkilerin gitmeye hiç niyeti yoktu. Tasarladığımızdan daha uzun bir süre parkın nimetlerinden faydalanıp ayrıldık. Barış'ın annesi hafta sonları artık onu parka götürebileceği için çok mutluydu. Çünkü bizim paşa hiçbir şeyden geri kalmamıştı. Hepimiz sıklıkla buraya gelmek üzere fikir birliğine vardık. Çocuklar öyle tepkiler gösteriyor, o kadar güzel gelişme kaydediyorlardı ki bize ancak peşlerinden koşup onlara bir adım atmaları için destek olmaktan başka bir şey düşmüyordu. Yalnız o kadar yorulmuştuk ki o akşam herkes çocukları evlerine götürmeye karar verdi. Ertesi sabah görüşmek üzere evlerine bıraktıkça sarılmalar, birbirlerini bırakamamalar hepimizi duygulandırıyordu. İrfan ve Onur Gülnisa'ya kardeşim kendine iyi bak deyip sarıldılar. Barış'ı zaten hepsi bir başka seviyordu. Büyük tezahüratlar içinde el sallayarak ama mutlaka bir elini de tutarak evine bıraktılar. O kadar hoştulardı ki. Yorgunluğumuzu unutturdular bize. Tüm gelişim amaçları bir yana, birbirlerine olan düşkünlükleri aslında en güzeliydi. Tüm duygularını öyle saf bir şekilde gösteriyorlardı ki insanın içinden tekrar tekrar onlara sarılmak geliyordu. 4 ayrı engel grubundan çocuk, şunda birkaç ay öncesine kadar birbirlerinden haberi olmayan veliler ve bir kader cilvesi şimdi akrabadan daha öte bir bağ ile bağlanmıştık. Deniz yıldızının hikayesi misali bir insan dendi belki ama kaç insan bu işten nasibini aldı. Kimi kenarından, kimi köşesinden ama mutlaka hayatlarına damga vuracak dersler ve nasipler alarak. Bana sürekli dua eden ve teşekkürler yağdıran velilerin karşısında aklıma dedem ve bizimkiler geldi. Karar verdim. Bir dahaki sefere dedemi de parka getirecektim. 4 yaprak. Gösteri park derken bambaşka bir yaşam boyutuna geçmiştik sanki. Sınıfta dersler sırasında her amacı dördüne göre uyarlamak konusunda artık önceki gibi zorlanmıyordum. Hepsi kendi duvarların önündeki masalarına koyulan etkinliği yapıyor, bu hoş görüntü insanı mest ediyordu. İrfan bazen Gülnisa bir şey söyleyince, "Evet sayın seyirciler, pembe köşeden cevap geldi. Sırada mavi köşe var." diyerek bizi güldürüyordu. Ufak çaplı da olsa top oyunları oynamaya başlayınca benim masam fazla gelmeye başladı bana. Zaten hiç oturma fırsatı bulamadığım bu masayı sınıftan çıkardım. Genişleyen sınıfta bowling gibi hedefi vurma oyunları bile oynamaya başlamıştık. Seramik çalışmaları iyice hızlanmış, özellikle İrfan'ın ellerini kullanmasında oldukça fayda sağlıyordu. Projeksiyon ise hala başımızın tacıydı. Duvara astığımız bir perde üzerinde çoğu kavramla ilgili CD'leri büyük bir zevkle öğreniyorduk ama ben hala bunun sırrını çözememiştim. Tüm teknikleri olan ilgilerinden fazla hoşlarına gidiyordu. Bu arada yurtta olan bitenlerle pek ilgim de kalmamıştı. Kendi işimize o kadar dalmıştık ki yurdun bir iki öğretmeni dışında pek kimseyi görmüyordum bile. Bu da işime geliyordu çünkü söylediğim en ufak şey onların düzenlerini bozmak için bir komplo olarak algılanıyordu. Aman onların hayatı onlara, bizimki bize demekten başka bir şey de deme şansım yoktu. Böyle yorgun bir akşam durağa giderken köşede bir çiçekçi gördüm. Okulda okurken moralim bozuk ya da yorgun olduğumda kendime hep küçük bir çiçek alırdım. Yanaşıp küçük bir saksı beğenip seçtim. Eve gidene kadar onu sevdim. Kendime inanamadım ama hiç aklıma bile gelmeyen duygular uyandırdı bende. Sevgi, vicdan, merhamet, hatta şükür. Önceden kokulu ot olarak çeşitlerini sevdiğim çiçekler şimdi ne kadar çok şey söylüyordu bana. Güldüm. Aklıma okuduğum bir kısa öykü geldi. Yıldızları göremeyen adam. Adam yıldızları göremediği için rasathaneye kadar gitmişti de. Oranın müdürü onun çiçekleri de görememiş olabileceğini tahmin edip adama hayat dersi vermişti. Bakmak mı, görmek mi işte bütün bunlar da durduk yerde ortaya çıkmıyordu. Dedemin dediği gibi insanların önüne konan kartları iyi okuması meselesiydi. Bu beyaz çiçeğe dikkatle baktım. 4 yaprağı ortasındaki tozlarını örtüyordu. Buna bir isim bulmalıydım. 4 can. Evet, en uygun isim buydu bence. 4 can. Bu benim 4 canımı temsil ediyordu. Bunu sınıfa götürmeye karar verdim. Bir de çiçeğimiz olacaktı. Kendileriyle beraber büyüyen ve gelişen kendileri gibi bir çiçek. Aslında her çocuk bir çiçekti. Kimi gürbüz, kimi zayıf, kiminin yaprakları yaralı. Önemli olan bu çiçek bahçesi dünyada bunların bahçıvanlığını iyi yapabilmekti. Elimde çiçeğim apartmandan içeriye girerken genç bir bayan bana selam verince gülümsedim. Çiçeği gösterip ne kadar da güzel dedi. Teşekkürler öyle. Siz yurtta öğretmensiniz galiba. Annenizle tanıştık ama sizinle tanışmamıştım. Merhaba ben Nazlı. Apartmana yeni taşındım. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de bütün gün olmadığım için pek apartmanla ilgim yok. Görüşürüz inşallah. Çok memnun olurum. Ne güzel bir işiniz var. Anneniz söyleyince özendim vallahi. Kimsesiz çocuklarla. Aslında kimsesiz çocuklarla değil benim işim. Ben oradaki bir projede görevliyim. Benimkiler engelli. Ne büyük bir iş yapıyorsunuz. Bir gün görmek isterim. Çok memnun olurum. Tanıştık zaten. Görüşürüz. Bizim apartmanın kadın profiline pek uymayan bu genç bayana çok içim ısınmıştı. Tam benlikti. O yüzden onunla bir şeyler yapabilirim diye düşündüm. Eve geldiğimde anneme onunla tanıştığımı söyleyince o da onu pek sevdiğini, arada bir bize gelip çay filan içip hep bizimkilerin halini hatırını sorduğunu söyledi. Hafta sonu gerçekten Nazlı bize geldi. Ben de evde olunca muhabbet iyice uzadı. Çok cana yakın biriydi. Yaşı da benden çok büyük değildi ve birbirimize hemen ısınmıştık. Evliydi ve o da memur sınavları falan çalışmıyordu. Çocuğu da yoktu. Bana da yardım edebileceğini yineleyip durdu. Ben de ona boş zamanlarında yanıma gelip gönüllü olarak çocuklarla ilgilenebileceğini, zaten onlara alışırlarsa bir daha bırakamayacağını söyledim. Pazartesi öğlene doğru geldi. Yurdun girişinde biraz zorluk çıkarmışlar ama müdür beye benim komşum olduğunu söyleyince yukarı çıkmış. Benimkiler onu görünce ve komşum olduğunu öğrenince soru yağmuruna tuttular. O da bıkıp usanmadan anlattı. Ama yüzünden hayreti okunuyordu. Barış'ın hali, diğerlerinin durumu onu öyle şaşırtmıştı ki benim çocuklara olan doğal tavrım karşısında o da bir süre sonra rahat davranmaya çalıştı. Yemek saatinde bizim çocuklara yemek yedirmemize yardım etti ama şaşkın tavrı devam ediyordu. Ben de sürekli projeden, onlara olan katkısından söz edip durdum. Çocuklarla şakalaştım. Bir süre daha bizle durup eve gitti. Ben de akşam görüşeceğimizi söyleyip onu uğurladım. Benim bütün amacım insanların gelip bu tür yerlerde kenarından köşesinden de olsa bu insanlara el atmaları, kimsesiz olsun, engelli olsun, yalnız olmadıklarını hissettirmeleriydi. Bizim komşu ekibinden bugüne kadar böyle bir talep görmek şöyle dursun, tam tersine benle konuşmaktan bile kaçar olmuşlardı. Ben de uzun bir süredir annemin gün arkadaşlarından kimi görsem inadına başımı kaşıyor, bit muhabbeti yapıyordum ama Nazlı daha ilk günden bu işle ilgilenmiş, tutmuş buraya gelmişti. Tüm umudum bunu devam ettirmesiydi. Annem bile onun geleceğini duyunca kendisi de heveslenmiş, ben de bir gün gelirim demişti. Çocuklar Nazlı'nın ardından onun hakkında bayağı konuştular. Özellikle eşinin taksisi olduğunu söylemişti. Taksi şoförlüğünü duyan İrfan ve Onur, biz de büyüyünce taksi alacağız, bineceğiz. Seninki hangi model olacak, benimki şöyle olacak muhabbeti yapıp durdular. O haftanın yeni gündemi ise benim bir gecede olsa onlarla yurtta kalmam konusundaki ısrarların artması oldu. Uzun süredir bunu erteliyordum ama bir gece bunu yapmam gerekiyordu çünkü onlara söz vermiştim. Akşam yemeklerini yine yedirip bir iki gün içinde bunu yapacağımı söyleyip yanlarından ayrıldım. Eve geldiğimde Nazlı'ya uğrayıp düşüncelerini sordum. Gerçekten çok etkilenmişti. Çok üzerine varmadım. Tekrar isterse yine gelebileceğini, çocukların kendisini çok sevdiğini söyledim. Onu etkileyen sadece benim sınıfım değil, yurdun genelinde görülen kimsesiz çocuklardı. Anlaşılan bugün ona ağır gelmişti. Tekrar isterse gelirse beklediğimizi söyleyip çantamdan bir resim çıkarıp uzattım. Bu çocukların ona yaptıkları resimdi. Gülnisa güzel bir manzara resmi çizmiş, İrfan ile Tolga resmin bir köşesine araba çıkartmaları yapıştırmış, Barış'a da ısrar etmişler, onun da elinin izini çıkarıp resmi tamamlamıştık. Nazlı resmi eline alınca çok şaşırdı, baka kaldı. Benimkiler çok hakikatlidir, seni de çok sevmişler. Hiç beklemiyordum, bunu hep saklayacağım dedi ve gülümsedi. Eve döndüğümde yemek hazırdı, yine günlük muhabbetlerden konuşup günü bitirdim. 7. ayrımın sonu, sayfa 82.